Üçüncü ayrım, sayfa 41. Şimdi kendin de göreceksin ya, demişti ki sürücü arabayı durdurdu. Aha geldik emmi, dedi. Dostum arabadan inmeden, nere geldik, diye sordu. Burmalı camiye emmi. Ula cami nerede, ne olmuş camiye? Cami mi? Cami şu öndeki yapıların ardındaki aralıkta kaldı. Öte yana apartmanlar, bu yanı da işanları, şu yanında da dokuma tezgahları. Arabadan indik. Araya araya o aralıklardan geçip Burmalı Camii'yi bulduk. Neyse ki cami yerinde duruyordu. Sonunda aradıklarımızdan hiç olmazsa birini bulmanın sevinciyle yaşlı dostum bana hala ön alnacın ve girişin mermer oymalarını övmekteydi. Cami kapısının önüne gelince sözünü birden kesip dona kaldı. Bir süre öyle durdu. Ben zavallı dostuma bir şey olacak diye korktum. Koluna girmek istedimse de elimi sertçe itti. Camiye girmek üzere olanlardan gelişi güzel birini elinden yakaladı. Adam yeni abdest almış olacak ki sıvalı gömlek kollarını indirmekteydi. Ona birden, ''Bu kapının mermer oymalarına ne oldu?'' diye eliyle oymaların olması gereken yeri göstererek sordu. Gösterdiği yerde mermer görünmüyordu. Çünkü bütün kapı, süsleri ve alnacın mermerleri olduğu gibi hacı yeşili denilen o cırtlak yeşil boyayla kat kat boyanmış olduğundan mermerler boyayla kaplanmıştı. Dostum bu kez hiç sesini çıkaramadı. Yüzü kül gibi oldu. Bütün bunları kendi yapmış gibi utanmıştı. Hiç konuşmadan arabaya bindik. Sürücüye, ''Züllü Baba türbesine çek,'' dedi. Sürücü, ''Ora nere emmi?'' diye sorunca o incelikli yaşlı adam sorduğu yerin sürücünün anasının öyle bir yerinde olduğunu hem de atlı adınca öyle bir söyledi ki kendimi gülmekten alamadım. Ev sahibim somurtmuştu. Gülmemek için dudaklarımı ısırıyordum. Gülmemi zorlukla tutup, ''Çoktan beri buralara gelmemiş olacaksınız,'' dedim. Eyle dedi. 15 yıldan çok oldu. Yaşlılıktan kenti dolaştığım yoktu. Sürücüye Züllü Baba türbesinin yerini anlattı. O yere gittik. Arabadan indik. Dostum bakındı. Arandı. Oradan geçenlere ve dükkancılara Züllü Baba türbesini sordu. Neyse ki bir bilen çıktı. Bir ara sokaktaki 4 katlı bir yapının altında 4 kesme taştan açılmış bir delikti ve delik demir parmaklıkla kapatılmıştı. Deliğin önündeki taştanın uzantıda mum eriyekleri vardı. Demir parmakla çulçaput parçaları bağlanmıştı. Dostum çok acıklı bir şey görmüş gibi oldu. ''Di haydi dönek,'' dedi. Çok utanmıştı. Yine de benim dönelim önerime karşı çıktı. İlle de bana kentinde güzel bir anıtsal yapıt gösterip bunca zamandır doğru söylediğini kanıtlamak istiyordu. Kendisini sanki beni aldatmış gibi duyumsadığını sezinliyordum. Doğrusu ya ben de dostumu sevindirebilmek için çok güzel değil, şöyle birazcık güzelce bir eski yapı görsem çok aşırı hayranlık göstermeye hazırdım. Sürücüye, ''Güreniz Sarnıcı'na gidek,'' dedi. Sürücü her zamanki gibi orasını da bilemedi. Ama adres olarak yine anasının bir yerini söyler diye de korkusundan nerede olduğunu soramadı. Dostum sürücüye kendiliğinden nereden gidileceğini anlattı. Yolda giderken bana Güreniz Sarnıcı'nı anlatıyordu. Bizanslılardan kalma öyle bir sarnıçmış ki yer altından tonozlu kanallardan kentin kalesine dek su salarmış. Görünce şaşıp kalacaksın. Sayısız mermer direk üstünde durur ve içi gayetle soğuktur ve suyu hiç eksilmez. Dediği yere gidince gerçekten de şaşıp kaldık. Çünkü orada Güreniz Sarnıcı'nı bilen kimse olmadığı gibi sarnıcın bulunması gereken yerde de alt katı lahmacun salonu, langırt salonu ve bir de gece kulübü olan 8 katlı koca bir yapı kurulmuştu. Eve dönme ricamı sert biçimde reddediyordu. Bana ille de anıtsal ve tarihsel bir yapı gösterip rahatlayacaktı. Onu sevindirebilmek için o hiç bilmediğim ve ilk gittiğim kentte ben de eski bir yapı bakınıp duruyordum. Ah böyle bir yapı bulabilsem. Arabayla 1 saate yakın 3 gözlü Karabay Köprüsü'nü aradıksa da ne köprüyü ne de köprünün üzerine kurulduğu akarsuyu bulabildik. Dostum gittikçe daha da çok kızıyordu. ''Çek Ebenes Manastırı'na,'' dedi. Giderken de Ebenes Manastırı'nı anlatıyordu. Bu manastırda 4-5 uygarlık üst üste görülürmüş. Tahititlerden tut, Perslere, Romalılara, Bizanslılara, Selçuklulara dek her dönemin uygarlığından izler varmış. Ama en çok Bizans döneminin mozaikleri değerliymiş. Manastırı da bulamayacağız ve dostum yine üzülecek diye anlatılmaz duygular içindeydim. Evet, korktuğum başıma geldi. Manastırın yerinde yerler esiyordu. Önüne kim gelirse, ''Manastır ne oldu? Ne ettiniz manastırı?'' diye sorması, kendilerine sorulanların da şaşkın bakışları karşısında kendimi tutamayıp gülüyordum. Güldüğümü belli etmemeye çalışsam da o yine anlıyor ve bana da için için kızıyordu. konu olduğumdan sesini çıkaramıyordu. Şimdilik de hamama gidek deyince artık açıkça güldüm. Bunca yorulduktan sonra hamamda yıkanıp dinlenmemizi önerdiğini sanmıştım. Sağ olun, ben yıkanmak istemiyorum dedim. Yok dedi, yıkanmak için degil. Değili yumuşak giysiz degil diye söylüyordu. Ora Osmanlı'dan kalma bir hamamdır, görülmege deger. Hamama giderken de anlatıyordu. Üç küçük kubbeye dayalı büyük bir kubbesi vardı hamamın. İçinde soğukluk, iki sıcaklık ve de iki halveti vardı. Halvet bölümü al, kara ve ak mermerlerle döşeliydi. Hamamın önü ayvanlı bahçedir. Hamam kesme taştan yapılmıştır. Ayvanlı hamama geldik. Ne demek hamama geldik? Eskiden hamamın olduğu yere geldik. Hamamı bilen bile yoktu. Dostum yılmadan ona buna, "Nerede ayvanlı hamam? Ne ettiniz lan koca hamamı?" diye sorup duruyordu. Ben dönmek için üsteledikçe o da inatla başka bir tarihsel yeri göstermek için direniyordu. "Di hadi, kalanın hendegini görek," dedi. Kentin kalesi ve kale hendeği son umuduydu. Koskoca kaleyi de ortadan kaldıracak değillerdi ya, kaleyi ve hendeğini göreceğimizden benim de umudum vardı. Yine her zamanki gibi arabada giderken göreceğimiz yeri anlatıyordu. Kalayı çeviren hendek 1300 adımdır. Hendekin eni 40, derinliği 3 arşın olup kesme kayadan oyulmuştur ve de dünyada kayadan oyma tek hendektir. Hendege su doldurulur ki kalaya düşman girmeye. Kalanın hendegi, ah asıl büyük kıyamet orada koptu. Arabadan iner inmez yaşlı dostum bar bar bağırmaya başladı. Ula bu kalanın hendegi nerede? Ne ettiniz lan hendegi? Hendek doldurulmuş ve orası pazar yeri yapılmıştı. Pazar yeri tıklım tıklım satıcılarla, alıcılarla, taşıyıcılarla dolu. Küfeler, sandıklar, tezgahlar, el arabaları, tekerlekli tezgahlar, biçimsiz barakalar, çuvallar, tenekeler, sebzeler, yemişler. Satıcıların bağırıp çağırmaları, yerler çamur. Dostum kadın erkek alıcı satıcı önüne kim gelir ve eline kim geçerse yakasına eline yapışıp soruyor. Ne ettiniz lan kalanın hendegini? Sorulanlar şaşkın şaşkın soruyu geri çeviriyorlar. Ne diysen ağam, ne hendegi, hangi hendegi, kimin hendegi, hendege ne olmuş? Öğle yemeği saati çoktan geçmişti. Artık dostumun da umudu kalmamıştı. Ama yenik düşmek istemiyordu. İlle de tarihsel bir yer gösterip bana onca zamandır söylediklerini kanıtlayacaktı. Son umutla, hele bir Sovanlı camisini görek de sonra dönek dedi. Bindik arabaya. Dostum da anlatmaya başladı. Bu göreceğimiz Sovanlı Camisi'nin kendisinin mimari değeri pek yokmuş. Bu caminin asıl önemi helasından ileri geliyormuş. Öyle bir helası varmış ki dünyada biricikmiş. Ünlü Alman mimar ve şehircisi Janssen gelip görmüş de o bile şaşmış. Burayı görmesiyle yanındaki belediye başkanının elini tutup aman demiş. Sakın ola ki burayı bozasınız aman ha. Bu helanın mimari değeri şundanmış ki Osmanlılar öyle bir havalandırma düzeni yapmışlar içerideki helanın kokusu kesinlikle dışarı vurmuyor. Janssen'in aklı başından gide yazmış. Caminin avlusundan 40 basamaklı merdivenle helalara inilirmiş. Dostum daha anlatırken benim aklıma sıkışmış bir insanın 40 basamağa ininceye dek dayanamayıp altına kaçıracağı gelince gülmemek için kendimi zor tuttum. 40 basamaklı merdivenle de helalara inildikten sonra dipte bir yeraltı yolu varmış ki o yolu kendi görmemiş ama denildiğine göre bir atlı o yoldan gidebilirmiş. Janssen Osmanlı'nın daha o zamandan bu helal kokusunu giderme aklına şaşıp şaşıp kalarak oranın planını çizdirmiş ki Almanya'ya gittiğinde bakın Eloğlu'nda neler var diye gösteri. Sovanlı camisini gördükten sonra artık döneceğiz diye ben de seviniyordum. Yaşlı dostum da bütün umudunu Sovanlı Camii'nin 40 basamak merdivenli helasına bağlamıştı. Sovanlı Camii'sine gittik, avlusuna girdik. Avluya girmemizle bizi keskin ama dayanamayacak kertede keskin bir sidik kokusu karşıladı. Avlunun ortasındaki sebilin çevresine insanlar oturmuş, esneyerek, gerinerek güneşleniyorlardı. Benim sevgili yaşlı dostum avlunun içinde o yana döndü, bu yana baktı, aradığı yeri bulamayınca başını gökyüzüne kaldırıp var sesiyle "Ula burada hela nerede?" diye bağırdı. Bir iyiliksever avlunun dibindeki helaların açık kapısını gösterdi. Helanın kapısının üstüne çok bozuk bir yazıyla küçük abdest 100 TL, büyük abdest 150 TL yazılı mukavvalar çakılmıştı. Kapı ağzında da içi su dolu pasta tenekelerin üstündeki tahtaya pasta konserve kutuları dizmişlerdi. Dostumun rengi soldu. Yüreğine inecek diye korkuyordum. Muslukta mırıl mırıl dualar okuyarak abdest almakta olan bir adamı ensesinden dürterek ''Nerede 40 basamaklı hela, nerede?'' diye bağırdı. Adam başını geri çevirip baktı. Sonra başını iki yana sallayıp abdest almayı sürdürdü. Dostum bu kez çıplak ayaklarına giydiği takunyalarla yürüyen bir adamı çevirip ''Ne ettiniz ulan 40 basamaklı helayı, ne ettiniz?'' diye sordu. Ben gülmekten çatlayacak gibi olmuştum. Kasıklarımı tutuyordum. Güle güle gözlerimde yaş gelmişti. Beni gülerken görmesin diye arkamı dönmüş, ondan biraz uzaklaşmıştım. O hala her önüne gelene, ne ettiniz ulan 40 basamaklı helayı diye sormakta, kendilerine sorulanlar da sorudan hiçbir şey anlamadıklarından şapşal şapşal bakmaktaydılar. Artık büsbütün umudu kesilmişti. Burnundan soluyarak, kızgınlığı gözlerinden tüterek yanıma geldi. Hadi gidek de hiç olmazsa baklava yiyek. Buranın baklavası üzerine baklava yoktur, dedi. Az kalsın gülmekten yerlere yuvarlanacaktım. Duvara tutundum. Gülme sinirine tutulmuştum. Arabaya bindik, ikimiz de konuşmuyorduk. Ben konuşsam biliyorum hemen yine gülmeye başlayacaktım. Döndüğümüzde akşam olmuştu. Eve gelince benim sevgili yaşlı dostum, rakıya oturak, dedi. Rakı sofrasına çöktük. Mezeleri sayacak değilim ama baklavayı kesinlikle söylemeliyim. Allah Allah! Demek baklava böyle olurmuş. Ben bunca zamandır baklava diye önüme konulanı baklava sanıp yemişim. Oysa baklava diye baklavaya benzer bir şey yermişim de haberim yokmuş. O gece bütün yaşamımca yediğim baklavadan daha çok baklava yedim. O kentte daha 3 gün kalacaktım. Dostumun yaptığı izlenceye göre de tarihsel, anıtsal yapıları, yapıtları gezecektik. Bu geziden vazgeçtikten sonra geri kalan 3 günde ne yapabilirdim? O 3 gün boyunca baklava yedim. Ayrılırken de yanıma 3 büyük kutu baklava aldım. Beni uğurlarken sevgili yaşlı dostum, ama nasıl, dedi. Buranın baklavası kimi gibi. Baklava yedin mi hiç? Yemin ederim ki yemedim, dedim. Salt baklava yemek için bile buraya gelmeye değer. İstanbul'a dönüşümde tartıldım. O baklava yediğim 3 günde 4,5 kilo almışım. Bu yakınlarda bir fırsat bulabilirsem tarihsel baklavasından yemek için yine dostuma konuk olmaya o Güneydoğu kentine gideceğim. Gaziantep, 9 Ocak 1988. Tanrısal Adalet. Varvara'nın, Kırkıra'nın, Ali Kıran baş kesenin, sözü geçmez boş kesenin, güvenmez sözüne kimse kimsenin, çoktur sayısı darılanın küsenin, dolu olup yağının, boran olup esenin. Uzatmayalım sözü her neyse, ne onun, ne benim, ne senin. Esenin, besenin, kösenin, kasanın, masanın, asanın, kesenin, garip oğlan örneği göbeğini kendi kesenin, sözümüz buradan dışarı benzesin benzemesin, şişip şişip götün göbeğin ensenin, işte böyle bir yerde bir zamanlar. Durun durun, ay aman, o zaman ne zaman, o yer hangi yer, bunu söylemeye mangal kadar yürek ister. O yürek ne sende var hemşire, ne bende var birader. En iyisi biz ödlekler, masal dinler, masal söyler ve korku dağları bekler. Fare deliğinde yiğitler ve kurtarmak için paçasını yazar da şöyle geneller. Ne zaman o zaman, hangi yer o yer, her zaman ve her yer. Her zaman ve her yerde olduğu ve her insanın başına geldiği gibi, bir zamanlar bir yerde bir insan öldü. İnsanların ölmelerinde hiçbir olağanüstülük yoktur. Çünkü her insan doğar, yaşar ve ölür. Ne var ki kimisi yaşar ölür, kimisi yaşadığını sanarak ölür. Kimisi de yaşamadan ölür. Her nasıl olursa olsun her insanın ölmesi zorunlu olduğuna göre bir zamanlar bir yerdeki insanın ölmesi de olağan sayılmalıydı. Ama bu insan herhangi birimiz gibi bir insan olmayıp, aman ne ayıp, olağanüstülerin üstünde olağanüstü bir insan olduğundan onun ölümü de elbet olağan değil, olağanüstülerin üstünde olağanüstü bir olaydı. Bu insan doğup büyüyüp yaşayıp öldüğü ülkenin en zengin 3'ünden biriydi. Salt ülkesinin değil dünyanın da en zengin 40'larından biriydi. Zenginlik kimileri için bir değerlik sayılmayabilir ama bu ölen söz konusu insan öyle bildiğiniz zenginlerden değildi. Çok üstün nitelikleri vardı. Örneğin ülkesinde her yıl en yüksek vergiyi o verirdi. İyiliksever ve son kertede yardımseverdi. Ülkesinin 7 ayrı kentinde yoksul öğrenciler için büyük yurtlar kurdurmuştu. Hastalanan işçiler için hastaneler, veremli işçiler için sanatoryumlar yaptırmıştı. Yaptırdığı okulların sayısı pek çoktu. Yetenekli ve zeki ve çalışkan ama yoksa da öğrencilere burs verirdi. Tarihsel ve eski yapıtların onarılması için paralar vermiş, iyilik kurumlarına çok büyük bağışlarda bulunmuştu. Ölen işte böyle bir insandı. Böyle bir insanın ölümü senin, benim, şunun, bunun, falanın, filanın ölümlerimiz gibi sıradan, herhangi bir ölüm olmayıp yeri doldurulamaz büyük bir kayıp denilen olağanüstü bir ölümdü. Öyle olağanüstü bir ölümdü ki o ülkenin en çok satışlı gazetelerinde ölümünün ilanları tam boy iki sayfaya bile sığışamamış, üçüncü bir sayfanın yarısına dek yerini de kaplamıştı. Ölen kişinin sahibi olduğu holding, banka ve şirketleri ve fabrikaları ve ortağı olduğu ticaret ve sanayi kuruluşları, işler ve şirketler ve oralarda çalışanlar ve iş görenler ve daha nice şirketler, firmalar ve nice nice kişiler, gazeteleri ayrı ayrı ve boy boy kalın kara çerçeveli ilanlar vererek bu insanın ölümünden duydukları büyük acıyı, sonsuz üzüncü, en yürek paralayıcı sözcüklerle dile getirmişler ve onun nasıl bir eşsiz iyilikçi ve yardımsever olduğunu bu ilanlar anlatmışlardı. Ölen kişinin bir kuşak öncesinden başlayarak, çünkü iki kuşak öncekiler anılmaya değmezdi, süren bütün yakın, çok yakın, az yakın akrabalarının adları sıralanmış olduğundan ilanlar da zorunlu olarak büyük oluyordu. Akraba adlarının çokluğu da ölen kişinin önemini gösteriyordu. Akrabalardan işe yarayanların ve yarayacak olanların hiçbirini darıltmamak için gelinlerin, damatların, daha yeni doğmuş yeğenlerin bile adları ilanlara konulmuşken yine pek çokları adları unutuldu diye darılmışlardı. Çünkü böyle bir insanın ölüm ilanında adının geçmesi o kişi için bir onur ve iş piyasasında da bir krediydi. Ölüm ilanlarında adları geçmeyenler adı geçenlerin çoğundan daha yakın akraba olduklarının tartışmasını yapmaya başlamışlardı. Böyle bir insanın ölümünün ilanlarda duyurulmasıyla yetinilmemiş, gazeteler ilk sayfalarında bol fotoğraflı yazılarıyla da ölüm haberini kamuya duyurmuşlardı. Bundan başka o ülkenin radyo ve TV istasyonları da acı haberleri, o kişinin özgeçmişini, yurduna yaptığı büyük hizmetleri, iyilik ve yardımlarını anlatarak halka iletmek yoluyla kamu görevini yerine getirmişti. Bu önemli ve değerli kişiye yapıldığı gibi kendi ölümlerini de böyle gazete, radyo, TV duyurularıyla ve görkemli bir patırtıyla duyurulacağını bilseler, o önemli kişinin pek çok yurttaşı da ölmeye razı ve hatta kendilerini öldürmeye hazırdırlar. Öyle bir cenaze töreni yapıldı ki, yer yerinden ve gök kökünden oynadı denilse az. Yaşayan ya da yaşadığını sanan pek çok insan böyle görkemli bir ölüm törenini kıskanmıştı. Ölüm ilanlarında çiçek gönderilmemesi, çiçeğe verilecek paranın falanca iyilik kurumuna bağışlanması rica edilmişken ve pek çokları da bu ricayı yerine getirmişken, yine de öyle çok çelenk gönderenler olmuştu ki çelenkler arabalarla, kamyonlarla taşınmış ve taze mezarın üstünde çelenklerden bir tepe oluşmuştu. Altta kalıp da çelenk kurdelerindeki şirket ve firma adlarının yazıları okunmayanlar şanssızlıklarına üzülürken, tepede kalan çelenklerin kurdelelerindeki yaldızlı harflerle yazılı iş yeri adları okunanlar, çelenge verilen paranın boşa gitmediğini görüp reklamlarının yapılmış olmasına sevinmişlerdi. Cenaze töreni öyle kalabalık, öyle kalabalıktı ki kentin gidiş gelişi tam 7 saat tıkanmıştı. Bu iyilik sever insan ne çok seviliyordu. Sanki bütün kent halkı onu son yolculuğuna uğurlamak için mezarlık yoluna dökülmüştü. Mezarı başında çok acıklı ve ağlatıcı ve gözyaşı döktürücü söylevler çekilmişti. Her şey olup bitmiş, evli evine, evi olmayan sıçan deliğine çekilip gitmiş, o iyi insanın ölüsü de toprağın altında kala kalmıştı. Karıncalara, kırk ayaklara, akreplere, solucanlara, yılanlara, çıyanlara, köstebeklere, sıçanlara, farelere, kara fatmalara, tesbih böceklerine, dana burnulara, bok böceklerine ve tüm börtü böceğe bırakılan o iyiliksever insanın çürüyecek olan kalıbıydı. Ölümsüz ruhu ise kalıbının cenderesinden fırlayıp özgürlüğüne kavuşmuştu. Ruhu da tıpkı kalıbının görüntüsündeydi. O iyiliksever insanın öldüğü gün kendi ülkesinde 12.604 ve bütün dünyada da 1 milyondan çok insan ölmüştü. Bunca ölünün ruhu cesetlerinin cenderesinden ve yer çekiminden kurtulmuş olarak özgürce uçuşuyorlardı. Üstlerinde hiçbir giysi yoktu. Kadın olsun, erkek olsun, çıplaklar kampında olduğundan daha çıplak, anadan doğma, yani dal taşak ve dal yaprak dolanıp duruyorlardı. Bulundukları öteki dünya merkezi ısıtma yöntemiyle ısıtıldığından ve ısı sürekli ayarlandığından ruhların soğuk alma, nezle olma, hastalanma olasılığı yoktu. Hangi dilden konuşulursa konuşulsun, sanki hepsi de ana dilleriyle konuşuyormuş gibi birbirlerini anlıyorlardı. Öyle mutluydular ki niçin bunca zaman dünyanın kahrını çekip de ölmediklerine şaştılar. Ruhların hepsi de nasıl olsa cennete gideceklerine inanıyordu. Nasıl ki dahaca ölmemiş ve dünyada yaşamakta olan bütün alçaklar, bütün namussuzlar, bütün hainler, bütün muhbirler, bütün hırsızlar, bütün kaçakçılar, bütün sömürücüler, bütün zorbalar, bütün halka kan kusturanlar, özetleyin bütün suçlular bile cennete gideceklerini umuyorlardıysa, o gün pis kalıplarından kurtulmuş olan 1 milyondan çok ruh da cennete girecekleri umudu içindeydi ve hiçbiri cehenneme atılacağı kuşkusuna kapılmıyordu. Ruhlar dal taşak ve dal yaprak olarak özgürce dolanır ve uçuşurlarken, bulutları sarsan, yıldızları titreten ve ruhların tüylerini diken diken eden bir ses şöyle gürledi. Yarın sabah büyük mahkeme kurulacaktır. Hangi ruhların kaç sayılı tanrısal mahkemede yargılanacakları, giriş kapılarına asılı dizelgelerde yazılıdır. Ruhlar yüce divan önünde dünyadaki yaşamların hesabını verip yargılanarak tanrısal adalet yerine getirilecek ve her ruh ya cennetteki yerini alacak ya da cehenneme atılacaktır. Yarınki duruşma zamanına dek ruhlar isterlerse cenneti, isterlerse cehennemi turist olarak gezebilirler. Gerek cennetteki gerek cehennemdeki danışma bürolarında ruhlara istedikleri gerekli bilgi verilecektir. Şu anda cennetin ve cehennemin kapıları açılmış bulunuyor. Bulutları sarsan, yıldızları titreten ve ruhların tüylerini diken diken eden gür ses, daha son seslemi söylerken bütün ruhlar cennetin kapısına koştular. Cennetin kapısında bir itiş kakış, öyle bir hırgür başladı ki dünyada olanları bile bastırdı. İyi ki kalıplarından kurtulmuşlardı da ezilip çiğnenen olmuyordu. Ruhlar sel gibi akarak cennete doluştular. Cehennemin kapısından giren tek ruh olmamıştı. Çünkü hepsi de iyi insan olduklarına ve cennete gireceklerine inanıyorlardı. Önemli olan cennetteki en iyi yerleri şimdiden kapmak ve kapatmaktı. Sözü geçen bu pek çok iyiliksever kişi ibadetinde de eksiklik göstermez ve fani dünyada yaşarlarken çok insan tarafından görüleceklerse camiye bile giderlerdi. Yine böyle bir iyiliksever bir bayram namazı için camiye gittiğinde namazdan sonra imamın verdiği şu vaazı hiç unutmuyordu. İmam şöyle demişti. Hadis-i Kutsisinde Cenab-ı Resulül Alemin sallallahu aleyhi buyururlar ki bir gün rüyamda Cenab-ı Rabbül Alemin Efendimiz'i gördüm. Bana buyurdular ki ya Halubim ben hastalandım da sen niçin ziyaretime gelmedin? Aman ya Rabbim, sen hasta olur musun diye sual ettiğimde bana dediler ki filanca yerdeki falanca kulum hastalanmış idi. Onu ziyaret edeydin beni ziyaret etmişçesine hoşnut olurdum. İmam şöyle eklemişti. Hastalara yardım ederseniz hayrül hasanat defterinize yazılır ve cennette köşkleriniz olur. Etmezseniz amel defteriniz boş kalır. Bu vaazı dinledikten sonra o iyiliksever insan yoksullar için hemen bir hastane yaptırmıştı. Bir hasta ziyaret edenin cennette köşkü olursa bir hastane yaptırdığına göre artık onun köşklerden kurulu bir yapı kooperatifi, bir mahallesi bile olurdu. Bir zamanlar bir yerde ölen o iyiliksever ve yardımsever insanın ruhu da itişip kakışarak cennetin kapısından dalmış ve görünümün güzelliği karşısında apışıp kalmıştı. Bütün tasarımların, bütün imgelerin üstünde bir güzellikti bu. İki yanda toz pembe, soluk mor, açık yeşilimsi, akbak, cam göbeği mavisi, sarımtırak renklerde bulutlar vardı ve bulutların üstünde renk renk yıldızlardan harflerle danışma diye yazılıydı. Ve her bulutun ortasında açılmış bir boşlukta dünya güzeli bir kız gülümsemekteydi ve bu kızlar anadan doğma çıplak sere serpe yayılmışlardı. Afallayan iyi insanın ruhu yayılan ağzından akan salyalarını eliyle silerek danışma bulutların arasında dolaştı durdu. Her danışma bulutunda bir melek vardı. Bu meleklerden hangisine gidip danışması gerektiğini bir türlü kestiremiyordu. Çünkü hepsi de birbirinden güzeldi. Sonunda altın sarısı saçlı bir meleğe sokulup utana sıkıla kendini tanıtıyordu ki altın sarısı saçlı melek civelek bir gülüşle "Biz sizi tanıyoruz." dedi. İyi insanın ruhunun ağzı kulaklarına dek yayıldı sevinçten. Demek sanı ve ünü ta buralara dek yayılmıştı. Melek ''Size cenneti gezdirmek için rehberlik edecek bir melek ister misiniz?'' diye sordu. ''Evet, rica ederim.'' dedi iyi insanın ruhu. ''Nasıl bir parça olsun?'' diye sordu melek. İyi insanın ruhu ne diyeceğini bilemedi. Melek önüne büyük bir albüm koyup ''Bakın buradan beğendiğinizi seçin.'' dedi. Ruh albümü karıştırdı. İyi ki şu anda ruhtu. Yoksa toprağın altında çürümekte olan kalıbı olsaydı, albümdeki çırılçıplak cennet güzellerinin renkli fotoğraflarını görünce çarpılırdı. Her resmin yanında o kızın vücut ölçüleri, yaşı yazılıydı. Rehber melekler 16-25 yaş arasındaydı. Rehber melekler içlerinden biri seçilmeyecek kertede, hepsi de birbirinden güzel olduğundan, iyi insanın ruhu fotoğraflardan birini göstermesiyle fotoğrafını gösterdiği melek hemen yanında belirdi. Sizin rehberinizim, emrinizdeyim. Rehber melekle iyi insanın ruhu arada uçarak, arada yürüyerek dolaşmaya başladılar. Rehber, özel olarak görmek istediğiniz bir şey var mı? Diye sordu. İyi insanın ruhu, cennetin en iyi, en güzel yerlerini görmek istiyorum, dedi. Yarın büyük yargılanmadan sonra cennete gelince, önceden beğendiğim yeri almak isterim. Melek, cennette nasıl bir yer alacağınız yarınki yüce divanda işlediğiniz sevaplara göre belli olur, dedi. İyi insanın ruhu yurdunda pek çok sevap işlediğini, hatta yurdunun en çok sevap işleyen insanı olduğunu alçak gönüllülük gösterisi altında anlattı. O zaman rehber melek, öyleyse birkaç parsel birden alabilirsiniz, dedi. Nasıl, burada da mı arazi parsellere ayrılmış? Melek, tabii, dedi. Ama işledikleri sevaba göre pek çok parsel alanlar da var. Her parsel ne kadar? 500 metrekare. Küçük. Sevabınız çoksa 100, hatta 1000, hatta daha çok parsel alabilirsiniz. Ayrı ayrı yerlerde parseller alabilir miyim? İşlediğiniz sevaba göre elbet. İyi insanın ruhu sevindi buna. Öyleyse gezip görelim, dedi. Kuş seslerinin yaprak ışırtılarına karıştığı bir doğa müziğini dinleyerek sonsuz bir ormanın serin gölgeli yolunda yürüyorlardı. İyi insanın ruhu, ormanları severim ama, dedi, cennetteki evimin deniz kıyısında olmasını yeğlerim. Rehber melek, burası dünyaya benzemez, dedi. Burada siz her neyi görmek isterseniz onu görürsünüz. Şimdi orman olarak gördüğünüz bu yeri deniz kıyısı olarak görmek isterseniz öyle görürsünüz. İyi ruh şöyle bir baktı yanına, yöresine. Ormanın içinde, çayırlarda, pınar yanlarında üçer beşer çıplak, evet hepsi çıplak, güzel kızlar gülüp oynaşıp dans edip şarkı söylüyorlardı. Burasını deniz kıyısı olarak görürsem ya bu kızlar ne olacak? Orada da başka melekler bulunur, dedi. İyi ruh içinden bir deniz kıyısı geçirdi. Yanındaki rehberle birlikte kendini yumuşacık dalgaların kumsalı öpüp yaladığı bir çimenlikte buldu. Meleklerin kimisi denizde oynaşıyor, kimisi kahkahalar atıyor, kimisi kıyıda şarkılar mırıldanarak güneşleniyordu. Evinin bir göl kıyısında olmasını yeğlediğini daha düşünürken görmekte olduğu görünüm birden değişiverdi. Şimdi yeni bir rüzgarda gümüş derisi titreyen bir gölün uzun kamışları arasından batan güneşin kızıllığını seyrediyorlardı. Her yanda su perileri oynaşıyordu. Cennette hem yazlığım hem kışlığım olabilir mi? Bu sizin işlediğiniz sevabın çokluğuna bağlı. Öyle çok sevap işleyenler var ki onların sayısız köşkleri, yalıları, konakları, evleri var. İyi ruh kendisinden çok sevap işlemiş bir insan olabileceğini düşünemiyordu. Bir kışlığı olmasını daha düşünürken kendini bir dağ doruğunda buldu. Rehberle birlikte çıplak ayaklarının altında ezilen kar çiçekleri çıtırdıyordu ve hiç de üşümüyorlardı. Öbek öbek melekler birbirlerine kar topu atıyor, kimisi de kardan adam yapıyordu. Ben nasıl parseller istiyorum biliyor musunuz, dedi. Rehber, nasıl, diye sordu. Bir ev ve arsa komisyoncusuna anlatır gibi iyi ruh rehber meleğe anlattı. Her zaman, yani çok zaman oturacağım evin arsasının manzarası güzel olmalı. Deniz görmeli. Bahçesi de büyük. Önü açık. Sonra çarşıya, pazara yakın olsun. Taşıtı da. Öbür evlerimin arsalarına gelince. Bir çiftliğin olsun istiyorum. Gönlünden bütün geçenleri söyledi melek. Bunlar yarınki yargılanmanızdan sonra belli olacak, dedi. İyi ruh, her şeyin gönlünden geçirdiği gibi görünmesine pek şaştığı için rehbere, ''Ben seni de gönlümden geçtiği gibi mi görüyorum?'' diye sordu. Rehber, ''Elbette'' dedi. ''İsterseniz beni esmer ve kara saçlı, isterseniz ak tenli ve kumral saçlı, isterseniz tombul ya da daha uzun boylu görebilirsiniz.'' Cennetin en hoşuna giden yanı buydu işte. Rehberin iki limon ucu gibi kendisine çevrilmiş memelerinin uçlarına baktı. İçi gitti. Bu denli güzel meme niçin iki tanecik olsun diye düşünmeye kalmadı. Bir de baktı ki rehber sık üzümlü bir iri salkım gibi saçından ayağına dek hep meme olmuş. Melek bir meme salkımı biçimindeydi. Bu denli çok memeden daha çirkin bir şey olamazdı. Gönlünden geçirip kızı eski biçiminde gördü ve o zaman işte gözü kızın apış arasına gitti. Ah işte orası. O doyumsuz güzelliği tanımlamak cennette bile ön denetime uğrardı. İyi ruh, rehberin o en güzel yerini düşünürken rehber salt o yerinden bir salkım biçimine dönüştü. Meleğin her yeri, ağzı, burnu, kulakları, her yeri apış arasına dönmüştü. İyi ruh bu korkut çirkinliği görünce Tanrı'nın işini bildiğini, insanın neyinin ve neresinin çift, neyinin ve neresinin tek yaratılmasının uygun olduğunu ancak onun bildiğini düşündü. Rehber yine o güzel melek oldu. İyi ruh kendi önüne bakıp ya rehber de onu önündeki organından bir salkım olarak görürse diye düşündü. 20 yıl önce olsaydı neyse, ne ama hele şimdi kötü şeyleri kafasından atmak için başını birkaç kez salladı. Rehber melekle iyi ruh ertesi sabah yargılama zamanına dek cenneti gezip dolaştılar. Asılmış dizelgelerden birinde bir numaralı tanrısal yönetim mahkemesinde yargılanacağını görmüştü. İstenilen saatte bir numaralı tanrısal yönetim mahkemesinin kapısına gitti. Duruşma saat 9'da başlayacakken saat 10 olmuş, çağrılmamıştı. Yaşadığı dünyada olduğu gibi öteki dünyada da işlerin ciddiye alınmamasına canı sıkıldı. Başka ruhlarda aldıkları sıra numarasına göre kuyruğa girmişlerdi. Mübaşirin adını haykırdığını duydu. Mahkeme salonuna büyük bir güvenle, hatta kasılarak girdi. Mahkeme salonu dünyada hiçbir yerde olmayacak kertede görkemli bir yerdi. Kubbesi bulutlardan, duvarları yağmur perdesindendi. Kürsüde baş yargıcın yeri boş, bu boş yerin sağ ve solunda yargıçlar ve en sağda da savcı vardı. Salonun sağ yanında kanatlı melekler, sol yanında üç sivri uçlu sopalarıyla şeytanlar ve ortalarda da zebaniler vardı. Baş yargıcın yerinin arkasına asılı levhada şu yazı okunuyordu. Adalet ananın emeli, insanın ameli, babanın temelidir. Yargıçlar kürsüsünün sağında çok uzun boylu ve uzun saçları, göğüslerini örten, orta yaşa yakın ama çok güzel, gözleri bir ipek örtüyle bağlı, elinde terazi tutan bir kadın ayakta duruyordu. İyi ruh bu kadını tanıdı. Dünyada bu kadın adalete simgeliyordu. İyi ruhun yanına oradaki bütün insanlar gibi çıplak bir adam gelip, ''Ben sizin avukatınızım.'' dedi. ''Daha önce hiç konuşmadık ki sizinle anlaşmamız da yok.'' dedi iyi ruh. ''Burada avukatlar atanır, hiç merak etmeyin, bütün dosyalarınızı inceledim.'' dedi avukat. Sonra sağda ve solda duran iki kalın defteri göstererek, ''İşte bakın, bunda sevaplarınız yazılı. Bu soldaki de günah defteriniz.'' Sevap defteri 4-5 parmak kalınlığındaydı. Ama günah defteri sevap defterinin en az 3 kalınlığında üst üste konulmuş 8-10 defter vardı ki olsa olsa bunlar başkalarının günah defterleri olabilirdi. Önce iyi ruhun kimliği yani kimin nesi ve neyin nesi olduğu saptandı. Daha sonra adının sonundaki hecenin id mi yoksa it mi olduğunda kuşku uyandığından bunun bağlı olduğu nüfus dairesine sorulmasına karar verildi. Adalet, ananın emeli, insanın ameli ve babanın temeli yazılı levhanın önündeki boş bulunan baş yargıcın yerinden tok, kalın ve sert bir ses gürledi ki o sesin verdiği dehşetten yürekler tir tir titredi. Kendi görünmeyen baş yargıcın gürleyen korkunç sesi konuştu. Sanığın önce sevap defteri açılsın ve yaptığı sevaplar bir bir okunsun ve her sevap ayrı ayrı tartılarak sevabının derecesine göre kendisine cennet armağanları ihsan edilsin.